Merhabalar. Bir Artı Eksi Dünya programında daha bir aradayız. Aylin Kocaman'la birlikte.
Merhaba. Merhaba Aylin Hocam.
Ülkemizde meydana gelen son gelişmelerle ilgili güzel bir sohbet yapmaya çalışacağız inşallah. Bildiğiniz gibi çok sayıda yeni değişiklik oldu. Birçok ilke şahit oluyoruz ülkemizde özellikle son günlerde. Yeni bir seçilmiş, halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı, onun tayin ettiği yeni başbakanımız ve onunla birlikte de belli olan kabine hakkında bugün konuşmak istiyoruz. Kabineden beklediklerimiz konumuz. Başlıyoruz.
İnşallah. Şimdi 12 yıl içinde Sayın Erdoğan bu Türkiye'de çok önemli gerçekten değişiklikler meydana getirdi. Kimisi tasvip eder, kimisi tasvip etmez ama bütün dünyanın ittifakla hatta karşı olanların bile dünya basında bugün izliyoruz. Başarılı bir lider olarak lanse ettiği bir insan, bir isim ve gerçekten de Sayın Erdoğan 12 yıl içinde Türkiye'yi bir yerden bir yere getirdi aslında. Bunu isteyen kabul etsin, isteyen kabul etmesin, bu gerçekten bir gerçek. Şimdi bu şu anda Sayın Davutoğlu'nun başbakanlık dönemiyle birlikte yeni bir döneme giriyor Türkiye ve Sayın Davutoğlu ve çok gerçekten gönül insanı, İslam Birliği'ne gönül vermiş bir insan. O yüzden çok da hayırlara vesile olacağını biz inşallah umuyoruz ve Allah'tan dua ediyoruz bu konuda. Şimdi Sayın Davutoğlu bu döneme ilk başladığında bunu bir restorasyon dönemi olarak tanımladı ve yeni Türkiye'ye geçiş olarak ilan etti bu dönemi. Aslında hocamızın da söylediği gibi yeni Türkiye'ye geçiş zaten 12 yıldır gerçekleşiyordu. Çok önemli değişiklikler oldu, bir altyapı hazırlandı, her şey tamamen kökten değişti. Çok önemli farklılıklar yaşandı Türkiye'de. Fakat bu dönemde üstünde gerçekten bir restorasyon, yani küçük değişikliklerle daha güzel bir Türkiye'ye doğru gidiş dönemi olarak tarif edilebilir. Ve gerçekten de Sayın Davutoğlu'nun başbakanlık döneminde böyle olacağını ümit ediyoruz. Olacağına inanıyoruz gerçekten bir dava insanı olduğu için. Şimdi kabine açıklandı. Fakat kabine içinde mutlaka değişiklikler düşünüyordur Sayın Davutoğlu. Mutlaka da kabine içinde derken bakanlıkların gerçekleştireceği işler içinde mutlaka yenilikler vardır. Fakat bizim buradan hatırlatmak istediğimiz bazı şeyler var. Çünkü dışarıdan bakıldığında hem bir Orta Doğu hem bir Avrupa ülkesi olarak Türkiye'nin çok büyük sorumlulukları var. Ve bu sorumlulukları yerine getirmek için de çok atak değişiklikler gerçekleşmesi gerekiyor. Sayın Davutoğlu'nun bir sözü olmuştu ilk seçildiğinde. Demişti ki 12 yıl önce hasta adam muamelesi gören bir ülke, ayakları üzerinde yükselmiş, birçok yerde büyük sıkıntılarla karşılaşan bir millet tarihi misyonunu hatırlamış ve kutlu bir yürüyüşe çıkmıştır diyor. Şimdi bu ifade çok önemli. Tarihi bir misyonu var Türk milletinin. Bu tarihi misyon hem Orta Doğu'yu kaplıyor, hem Kafkasları kaplıyor, hem Avrupa'yı kapsıyor, hem de Balkanları kapsıyor. Amerika'ya kadar aslında ulaşan bir etkisi ve gücü olması gerekiyor. Afrika'ya uzanan bir gücü olması gerekiyor. Yeni Osmanlıcılık değil demişti Sayın Davutoğlu bu yeni Türkiye'nin. Ondan daha iyisini gerçekleştirmek buradaki hedefimiz. Çünkü onun hedefi İslam Birliği'ni gerçekleştirmek ve dünyayı bir barış mekanı haline getirmek. Bu konuda öncü olabiliriz. Her zaman hocamızın söylediği bir şey. Bunu gerçekleştirmek için ama önemli atakların olması gerekiyor. Biz şimdi bunlardan bahsedeceğiz.
Şimdi önce değişen kabineyle ilgili gerçi çok geniş kapsamlı bir değişiklik yapılmadı ama yine de önemli değişiklikler var. Sayın Beşir Atalay'ın yerine Başbakan Yardımcısı olarak Sayın Yalçın Akdoğan getirildi. Çok önemli, ikisi de çok önemli siyaset insanları. Fakat Yalçın Akdoğan'ın da gerçekten son geçtiğimiz 1-2 yıl içerisinde özellikle başbakanlık döneminde Sayın Erdoğan'a olan desteğini de hepimiz gördük. Gerçekten çok kıymetli bir siyaset insanı. İnşallah çok faydalı olacağını umuyoruz kabine açısından. Sayın Emrullah İşler'in son verildi. 8 aylık bir süreçten sonra bakanlık görevine, fakat başbakanlık yardımcılığına daha doğrusu. Burada kabine değişikliğinden bahsederken Sayın Emrullah İşler'in söylediği değişim sırasındaki sözünden aslında bahsetmek istiyorum. Şöyle söyledi: mevki makamlar gelip geçicidir. Mühim olan Allah'ın rızası, milletin duasıdır. Şimdi aslında o kadar önemli bir söz ki gerçekten bütün AK Parti aslında topluluğunun bakış açısını gösteren bir ifade ve göreve geldiklerinde aslında bu göreve nasıl baktıklarını gösteren bir ifade. Çünkü Allah'ın rızasının birinci öncelikleri olması, gerçekten siyaset derken işte bütün belki diğer ülkeler real politikten bahsederken, dünya çapındaki gelişmeleri değerlendirirken bizim ülkemizde Allah'ın rızasını ön plana alan bir hükümet olması gerçekten çok önemli ve çok güzel bir avantaj. Bakıyoruz Cumhurbaşkanı, 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül görevi devrederken Allah'ı anarak, yine Allah'tan başarılar dilerek bunu yerine getiriyor. Yerine gelen 12. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bakıyoruz yine Allah'ı anarak görevini alıyor. Başbakanımız aynı şekilde yeni Sayın Davutoğlu ve bütün kabine aynı şekilde. O yüzden gerçekten çok güzel gelişmelerin de önümüzde hazır olduğunu görüyoruz. Fakat burada senin söylediğin yeni Türkiye vurgusu, bunu hocamızın zaten sıklıkla üstüne durduğu bir konu ve işte asıl bu noktada yeni kabineden beklediklerimiz yeni Türkiye konusunu tam olarak gerçekleştirmeleri. Şimdi buna karşı çıkan bazı liberal sol görüşlü yazarlar oldu. Biz yeni Türkiye diye bir konudan istemiyoruz. Eski Türkiye nedir, yeni Türkiye nedir, bu yeni açılsın veya
dava
işte
da neymiş?
Dava nedir, evet. Dava diye bir şey olmaz. Dava gözeten bir hükümet bütün insanları baskı altına alıyor demektir ve bu otoriterleşmeye gider gibi böyle bazı eleştiriler getirdiler. Yani bir ideali olmaması gerektiğini söylüyorlar hükümetin ve ideal olmayınca da özgürlükleri sınırlandırma getirilmeyeceğini iddia ediyorlar. Bu tabii ki hiçbir şekilde gerçeği yansıtan bir açıklama değil. Tabii ki insanlar kendi istediklerini düşünmekte serbestler ama bunu ülke yönetimine getirip de bunu bu şekilde olması gerektiğini söylerlerse o noktada bizim de tabii ki karşı çıkmamız
evet,
gerekiyor.
İdealsiz milletler hep batmıştır, devletler hep batmıştır. Aslında Osmanlı'nın da sonu o yüzden olmuştur. İdealini yitirdiği için, burada işlemiştik Darwinizm'in de getirdiği etki sonucunda, idealini yitirdiği için o koskoca imparatorluk 10 yıl içinde çöktü.
Ki ideal de son derece güzel bir ideal zaten. Davamız diye hükümetin de bahsettiği, cumhurbaşkanlarımızın geçmiş ve yeni, Sayın Başbakanımızın da söylediği dava zaten Türk-İslam ülküsüdür. Ki bu Türk-İslam ülküsü zaten her Müslümanın olması gereken ve her Müslümanla birlikte Müslüman olmayan hangi görüşe sahip olursa olsun her insanın içerisinde rahat edebileceği tek sistemdir. O yüzden de tabii ki bunu destekliyoruz. Evet. Şimdi hemen yeni kabineden beklentilerimizi seninle birlikte saymaya başlamadan önce ben şunu söylemek istiyorum. Tabii ki biliyorsun bir anayasa bir referandum yapılmıştı anayasanın değişmesi konusunda özellikle. Ve AK Parti çok yüksek bir kabul görmüştü bunda. Yani normal seçimlerde aldığından daha yüksek bir oran almıştı. Yetmez ama evet diyenler de olmuştu biliyorsun. Şimdi bu anayasanın değiştirilmesi için ve gerçekten 80 anayasasının değiştirilmesi, tam anlamıyla değiştirilmesi çok büyük önem arz ediyor ülkemizde. Çünkü bugüne kadar AK Parti gerçi o geçirmiş olduğu 12-13 yıllık neredeyse hükümet dönemi içerisinde sürekli reformlarla bir yamalama işlemi yapmak durumunda kaldı anayasaya. 5 ayrı demokratikleşme paketi yargı reformlarıyla birlikte bu yenileme sürecine girmeye çalıştılar ki gerçekten çok hayati ve önemli değişiklikler yapıldı. Fakat 80 anayasası devam ettiği sürece hali hazırda o 80 anayasasından kalma bazı kurumlar da görevini devam ettirmeye tabii ki çalışıyorlar ki bunların içerisinde ileri demokrasiye ayak uyduramamış olan YÖK, RTÜK gibi kurumlar da var biliyorsun. Bu kurumların ya kaldırılması çok acildir ya da muhakkak günümüzdeki ileri demokrasiye ayak uyduracak hale gelecek şekilde yeniden yapılandırılması gerekiyor. Bu kabineden bir kere ilk beklentilerimizden bir tanesi ki bu çok önemlidir. RTÜK'le ilgili bir iki madde sen uygun görürsen okumak istiyorum neler yapılabilir diye. Bir kere RTÜK'ün savunma almadan yargılama yapıp ceza verebilmesinin kaldırılması gerekiyor. Bu ne demektir? Çünkü herhangi bir kanala RTÜK üyeleri kendi içlerinde karar veriyorlar ve hemen bir ceza veya uyarı sistemine gidebiliyorlar. Halbuki bundan önce bir savunma almaları gerekir. Hangi amaçla olduğunu.
Neye göre o kararın verildiği de belirtilmiyor.
Belli, evet. Dediğin gibi tam belirtilmeden oluyor. Yine RTÜK kararlarında AHİM'in yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin düşünce, inanç, ifade özgürlüğü ilkelerinin uygulanması gerekiyor. Bu çok önemlidir. Tek taraflı sadece RTÜK üyelerinin kendi zihniyetlerini yansıtan bir uygulama değil, bütün inançları, tek dini anlayışına da değil, bütün din anlayışlarını ve bütün fikir, inanç özgürlüklerini kabul eden bir uygulama olması gerekiyor. Laikliğe uyması ve tek bir din anlayışı değil, dediğim gibi dini inançların tamamına sahip çıkması. Ve aynı zamanda da bu çok elzemdir. Bunu yargı konusundaki reformlardaki taleplerimizde de dile getireceğim ama RTÜK üyelerine de dava açılabilmesi gerekiyor gerçekten. Çünkü Türkiye'deki herkese, bütün başbakanlara, hükümet üyelerine, herkese dava açılabilirken, genelkurmay başkanlarına bazı kişilere dava açılamıyor olması da tabii ki o kadar makul bir uygulama olmuyor. Tabii.
Şimdi Sayın Davutoğlu'ndan bizim bir başka talebimiz, hocamızın aslında yani yaklaşık son 10 yıldır belki tekrar ettiği çok önemli bir konu, Kalite Bakanlığı kurulması.
Evet,
şimdi Sayın Başbakanımız daha doğrusu Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın çok uzun zamandır dile getirdiği gibi yeni Türkiye Avrupa Birliği'ne endeksli olacak diye belirtmişti. Bunu Davutoğlu da görevi devraldıktan sonra yineledi. Dedi ki biz Avrupa Birliği'ne endeksli olacağız. Bu çok güzel bir ideal. Çünkü Avrupa Birliği bizim için yani Türkiye'nin gelişimi için önemli bir rehber olabilecek çok önemli değerli değerlere sahip gerçekten. Ve biz demokrasiyi Orta Doğu'ya taşırken modernliği, aynı zamanda modern İslam anlayışını, geleneklerine sahip çıkan, İslam'a sahip çıkan ve ama aynı zamanda da modernliğe, gelişmişliğe, ileri görüşlülüğe sahip çıkan bir ülke olmayı hedeflememiz gerekiyor.
Şimdi, bu anlamda aslında yeni göreve gelen Avrupa Birliği'nden sorumlu bakan Volkan Bozkır'ın da Avrupa Birliği ile olan geçmişi açısından aslında nasıl bu ideali uyacağını da gösteriyor.
Gösteriyor,
Mevlüt,
evet.
Sayın Mevlüt Çalışkan da Dışişleri Bakanı oldu.
Evet, gerçekten öyle. Şimdi Orta Doğu'nun biliyorsun genel olarak bir kalite sorunu vardır. Bu evet. Genel olarak zaten bilinen bir şey. Orta Doğu'nun genel ruh halinin yansımaları aslında Türkiye'de de gözüküyor. Yani biz o kadar o anlamda mükemmel bir ülke değiliz. Tabii ki kalitenin çok yüksek oranda yaşandığı yerler var. Fakat kalitesizliğin de çok şiddetli şekilde teşvik edildiği ve yaşandığı yerlerde var. Bunu biz genel olarak aslında Osmanlı'nın değerlerini yitirdikten sonra da yitirdik bir bakıma. O sanatın, bilimin, o güzelliğin, estetiğin yerini daha çok pejmurdelik aldı. Kendine bırakmışlık aldı. Kalitenin yani hem giyimde hem sanatta hem konuşmada, estetikte, yürüyüşte her şeydeki o kalitenin yerini kendine bırakmışlık aldı. Hatta böyle çok üst bir kültür varken birdenbire televole kültürü hakim olmaya başladı. Bunu çeşitli bazı diyeyim çok nadir olmakla beraber bazı televizyon kanalları, bazı basın yayın organları teşvik eder hale geldi. Çok son derece seviyesiz programlar, yayınlar ve insanları kalitesizliğe çeken, kalitesiz konuşmaya, kalitesiz giyinmeye, birbirine kalitesiz espriler yapmaya çeken çok değişik yayınlarla insanları bu empoze edinmeye evet. çalışıldı. İnsanları idealden uzaklaştırıp daha çok böyle bir kalitesiz, boş, sıradan bir hayata özendirme yolu seçildi. Bu şu anda genel olarak bazı kültürler içinde yapılmaya devam ediliyor ve Türk halkı üzerinde çok ciddi şekilde olumsuz etkileri var. Bazı kesimler gerçekten kendilerini sanat, estetik, kültür ve insani vasıflar anlamında geliştirmek yerine genelde bu televoleci veya işte sıradan bir kültürün içinde buluyorlar ve bunu daha kolay görüyorlar. Çünkü böyle bir yapı veriliyor onlara. Şimdi ciddi olarak bunun önüne geçirilmesi gerekiyor. Fakat burada şunu hatırlatmak gerekiyor. Hocamızın önemli bir hatırlatmasıdır. Kalite demek para harcamak demek değildir. Evet. Kalite demek geçmişi bırakmak değildir. Gelenekleri, o güzel gelenekleri bırakmak değildir. Kimisi böyle anlar. Tabii. Böyle garip bir batı özenti.
Hatta dinden uzaklaşmak gibi anlayanlar da var.
Tabii öyle anlayanlar var. Dinsiz olursa kaliteli olur. Evet. Hayır, dinsiz olup son derece kalitesiz insanlar var. Böyle gereksiz bir Avrupa özentiliği de değil. Avrupa'nın güzel yönleri çok güzel alınır. Fakat aynı zamanda geleneklerine sahip çıkar. Hocamız söylemişti, bir yer sofrası kurulur. Bu bir gelenektir. Fakat o kadar estetikli, her şey o kadar birbirine uyumlu renklerde, birbirine uyumlu sanatkârhane bir görünümde sunulur ki orada bir sanat vardır, estetik kalite vardır. Yani bakarken o hemen gözükebilir. Oradaki konuşmalarda kalite vardır. Birbirine olan saygıda kalite vardır. Kalite budur. Yani tabii kaliteyi ki bilmeyenler için de aslında tanıtmak gerekiyor.
Aslında dolayısıyla tavır mükemmelliğiyle birlikte gelen bir şey senin de söylediğin gibi. Çünkü belki üzerine olabilecek en pahalı markaları, en pahalı arabaları alıp fakat son derece kalitesiz ve hatta evet. seviyesiz şekilde davranabilecekken bir insan hiçbir şekilde herhangi bir pahalı marka veya bir pahalı eşya kullanmadan tavır asilliği, tavır mükemmelliği akılla ve oradaki karşıdaki insanların halinden, tavrından anlayıp onlara hitap edebilecek en güzel üslubu kullanan bir insanın kalitesi hiçbir zaman zaten birbirle kıyaslanmaz ki bu insanda tabii zaten ki bakımıyla, görünümüyle, tavrıyla en kaliteli insandır her
gerçekten
zaman.
Gerçekten öyle. Bazen bir köylümüz olur. Gerçekten çok kaliteli, saygılıdır. Konuşmasından, her şeyinden anlaşılır. Evet. O farklıdır mesela şehirde yaşayan bir insandan her tabii zaman. Ki. Şimdi Avrupa önemli bir yol haritası aslında bizim için. Şu bakımdan Avrupa'nın çok kökleşmiş gerçekten bir kalite anlayışı var. Bu güzel bir şey. Bir demokrasi anlayışı var ve özgürlük anlayışı var. Bu tam evet. yani belki hani Amerika ile kıyaslandığında çok güçlü olmayabilir özgürlük anlayışları.
Ama fakat gelenek olarak yerleşmiş bu.
Gelenek
Avrupa'da
olarak yerleşmiş. Şimdi Avrupa Birliği'nin kazandırdığı şeyler var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de getirdiği bir insana değer verme, yani evet. bunu kanunlaştırmışlar artık. Bu önemli bir şeydir. Çünkü Avrupa insanı insana değer verir. Fakat Orta Doğu insanının neredeyse değersizdir insan. Bu aslında işte kalitesizlik sonucunda ortaya çıkan bir şeydir. Şimdi kalitesizliği beraberinde getiren aslında bağnaz zihniyet de kalitesizliği beraberinde getirir. İnsana değer vermez bağnazlar, kadına değer vermez, hiçbir varlığa değer vermez. Onun da neticesinde kendisine bile değer vermeyen toplumlar oluşmuş. Kadını ikinci planda tutmak, kadın da ayrı bir konumuz, ondan da bahsederiz. İkinci planda tutmak daha da onları kalitesizleştirmiş. Şimdi kalite eksikliği ciddi boyutlara ulaşıyor. Çünkü kalite nefreti körükler, sevgisizliği körükler. Sevgisiz toplumlar birbirleriyle çatışırlar ve birbirlerine seviyesizdirler. Seviyesiz toplumlar da daima iç çatışma halindedirler. Yani o toplum içinde güzel bir şeyi oluşturmak, o insanlara güzel bir şeyi anlatabilmek veya sevgi toplumları oluşturmak mümkün değildir. Orta Doğu'nun başlıca sorunlarından bir tanesi budur. Dolayısıyla bizim hükümetimiz birinci dereceden kaliteyi ele alacak bir değişim yapmalı Türkiye'de. Bu gerçekten çok önemli. Orta Doğu'ya bu konuda çok önemli bir örnek olmalıyız. Her konuda tamam, ekonomimizi alabilirler, demokrasimizi alabilirler, dava bilincimizi alabilirler. Fakat aynı zamanda demokrasinin gerektirdiği o özgürlük ve kalite anlayışını mutlaka Orta Doğu'ya bizim vermemiz gerekiyor. Bunun için içte bir köklü değişiklik yapılması
tabii
gerekiyor.
Tabii bunun için de özgürlüklerin sınırlandırılmaması, evet, ve özgürlüklerin muhakkak garanti altına alınması çok önemli gerçekten. Çünkü insanlar belki illaki o verilecek olan özgürlüğü son sınırına kadar kullanacak diye bir şey söz konusu tabii değildir. Ama her insan kendi ev içinde otursa bile özgürlüklerine sahip olduğunu bilmek ister. Bu çok önemlidir. Bunu hocamız hatta yayınlarda da çok güzel ifade ederek anlatmıştı. Fakat işte bir insan eğer evinde otursa da, günlük her zaman işine gidip gelse de, yani aile hayatı içerisinde bile olsa, kendi özgürlüklerine şahsi olarak sahip olduğunu bilmesi o insandaki baskıyı kaldırır. Daha huzurlu olur, daha rahat düşünebilir. Bu illaki bütün insanların her türlü sınırı zorlayarak bütün özgürlükleri uygulayacağı anlamına da gelmez. Hı hı. Ama bu bir toplumun işte kalitesini sağlayacak olan çok önemli özelliklerden bir tanesidir. Bir de az önce yayınımızın başında 80 Anayasası'nın değişmesinden bahsetmiştim. Fakat bunu da yanlış yorumlayan bazı insanlar olabiliyor. Yani 80 Anayasası'nı değiştirmek demek parlamenter sistemi değiştirmek gibi zannediyorlar. Halbuki 80 Anayasası'nın değişimi parlamenter sistem korunarak, mevcut sistem korunarak sağlanabilecek olan önemli bir gelişme olacaktır ülkemiz için. İlla ki bu yeniden bir başkanlık sistemine veya farklı bir sisteme geçiş veya mesela bürokratik engellerin kaldırılması çok önemli bir gelişmeye vesile olacaktır. Bu da ne demektir? Yine işte 80 Anayasası içerisinde, Anayasası içerisinde meydana getirilen bazı kısıtlamalar, hatta o dönemde bir darbenin ardından getirilen anayasa olduğu için oradaki tek kişiye bütün yetkinin verildiği ve onun neredeyse sınırlandırılmaz olduğu bir sistem meydana getirilmişken, şu anda tabii ki reformlarla çok güzel hale getirildi. Hükümet gerçekten bayağı güzel uygulamalar meydana getirdiler. Fakat bunların da normal bürokratik engellerin kaldırılarak yerel yönetimlere güç verilmesi anlamında değil, işte o bürokratik engeller kaldırıldığında yerel yönetimler dışında merkezi yönetim zaten çok rahatlıkla her şeyi halledebilecek hale gelebilecektir. Bu işte federasyon için aslında parlamenter sistemin kaldırılması, başkanlık sistemine geçilmesi ve oradan da bir federasyon sistemine geçilmesi anlamında yapılacak olan baskılar aslında hep o aradaki bürokrasi engellerine takıldığı için genellikle hep teşvik ediliyor. İşte bu anlamda yapılacak olan bir gelişme, mevcut parlamenter sistemle hiçbir şekilde federasyon sistemine de ihtiyaç kalmadan ülkemizi çok güzel daha ileri demokrasiye de ulaştırabilecektir.
Evet, gerçekten öyle.
Sen kadın konusuna istersen, evet, hazır bahsedeyim.
Bu arada ekleyeyim, 80 Anayasası bir mecburiyetti.
Tabii ki.
Bunu burada hatırlatalım çünkü o dönem Türkiye içinden çıkılamaz bir hal almıştı. Darbe geldi arkasından ve darbenin sonucunda zaten insanlar başka yolları, başka imkanları olmadığı için, başka seçenekleri olmadığı için buna yöneldiler. O yüzden yani böyle bir sistemin o dönemde getirilmesi bir mecburiyet sonucunda olmuştu. Şu anda bizim önümüz çok açık. Her türlü gelişimi gösterecek bir ilerleme kaydedebilir Türkiye gerçekten. Hiçbir bağımlılığı yok o manada. Şimdi kadın çok önemli bir konu. Biz hocamızın yine söylediğini tekrar edelim burada. Parlamentoda çok fazla kadın olmalı.
Evet.
Bakanlarımız kadınlardan oluşmalı. Kadın birinci dereceden Türkiye'nin öne çıkardığı bir varlık olmalı. Yani bu çok önemlidir. Çünkü bağnazlık demek, ben tamamen hükümetimizi, tamamen devletimizi, milletimizi tenzih ederim bu konuda. Orta Doğu deyince bağnazlık demek, diğerlerinin zihninde canlanan, hep kadını ikinci sınıfta bir varlık olarak atmak demektir. Biz Türkiye olarak eğer kadını birinci sınıf vatandaş olarak gösterirsek, yönetimlere, idarelere getirirsek, bu bütün Orta Doğu için çok çok büyük bir yenilik ve açılım olacaktır. Çünkü ilk defa olarak İslam dininin kadına verdiği önemi bir İslam devletinin yaptığı uygulamada göreceklerdir. Şimdi şöyle bir durum var, biliyorsun kadın aileden sorumlu devlet bakanlarımız genelde bayan oluyorlar. Ama mesela bir maliye bakanımız bayan olmuyor, bir tarım bakanımız bayan olmuyor. Yani böyle bir ayrım varmış gibi. Halbuki hükümetimizin gerçekten ciddi şekilde, şu an gerçi bakanlarımız seçildi, Allah inşallah hepsine başarı versin. Fakat genel olarak kabinede ciddi şekilde kadın ağırlığının olması gerekiyor. Kadınların,
hatta mecliste de yani en az 3/2 kadından oluşması gerekiyor.
En az 3/2 kadından oluşması gerekiyor. Bu bayanlar başörtülü olabilir, fakat aynı zamanda başı açık bayanlardan da oluşması gerekiyor parlamentomuzun. Son derece modern görünümlerini, hem başı açık hem başı kapalı bayanlarımız için söylüyorum, modern görünümde olmaları gerekiyor, çağdaş görünümde olmaları gerekiyor. Kadını ciddi anlamda çok mükemmel şekilde temsil eden görünümde olmaları gerekiyor. Ve hükümetin gerçekten birinci dereceden bu konuya eğilmesi gerekiyor. Şimdi Başbakan Erdoğan başbakanlık dönemindeyken kadın kolları vardı ve gerçekten onlarla ciddi şekilde istişareler yapıyordu ki bu çok önemli bir atılımdı. Çok büyük bir güzelliktir gerçekten. Başbakanımızın o dönemde, şu anki Cumhurbaşkanımızın kadına verdiği bu anlamdaki değeri de görebildik o dönemde, istişarelere katılmaları manasında. Fakat bu yeterli değil. Kadının birinci planda olması gerekiyor. Yani kadınlar işte devreye girdi, şöyle oldu, böyle, çok yetersiz. Bir de burada ben şunu hatırlatmak istiyorum. PKK tehdidinin şu anda bütün Türkiye'de yayılmış, çok anormal şekilde köklenmeye başlayan bir tehdit olduğunu unutmayalım. Evet. Bu bir gerçek yani. İsteyen bunu sevimli göstermeye çalışsın, isteyen başka türlü. Ve KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Hozat şunu söylemişti. Bak, çok önemli bir şeydir. PKK kadını özgür olmayan bir halkın özgür olacağına inanmıyor. PKK bir kadın partisidir diyor. Şimdi hocamız biliyorsun bundan bir süre önce, yerel seçimlerden çok daha önce demiştik ki PKK alacak, kadın ve aile konusunu mutlaka kendi lehine kullanacaktır. Normalde ne kadına değer verir ne aileye değer verir. Çünkü tamamen bir komün sistemi üzerine, komünel bir toplum fikri üzerine kuruludur. Ve o komünel toplumda kadın zaten orta malıdır. Yani o şekilde kullanılır. Ailenin hiçbir değeri yoktur. Dolayısıyla bu zihniyetten gelen bir topluluğun kadına verebileceği herhangi bir değer de yoktur. Fakat
zaten
şu an
komünist zihniyette bildiğin gibi kadın daha gelişimini de tam olarak tamamlayamamış bir varlık olarak görülür. Evet. Çünkü darwinist zihniyet orada sözde bilimsel temel olarak kabul edildiği için kadın erkeğe göre gelişimini tamamlayamamış bir yarı varlık olarak değerlendirilir. Aynen. Bu anlamda da kadının nasıl üstün tutulabileceğini artık izleyicilerimizin takdirine bırakıyoruz.
Buna rağmen taktik geliştirdikleri için, uzun zamandır bu taktikleri konuşuyoruz zaten. Bu da bir taktiktir. Hemen kadını ön plana koydular ve birdenbire kadın partisi algısı çok geliştiği için de insanlar bir anda çok makul bir şeymiş gibi ilgi duymaya başladılar. O kadar askerimizi şehit etmiş bir topluluk, terör örgütü, komünist bir terör örgütünü sırf kadına değer veriyor gözüktüğü için değer vermeye başladı bir kısımlar. Buna düştüler yani, öyle
İstersen,
diyelim.
İstersen bir yabancı gazeteye verdikleri demeçte de ben okuyayım PKK yöneticilerinin. Diyorlar ki Amerika ve Avrupa'nın tabi bu IŞİD tehdidinden sonra ciddi bir PKK meşrulaştırma politikası da başladı bildiğin gibi. Diyorlar ki Amerika ve Avrupa'nın bölgede güvenebileceği tek biz varız. Çünkü bölgede kadına değer veren seküler, demokrat olan sadece biziz.
İşte bu çok önemlidir gerçekten. Şimdi aslında onlar şöyle bir sistemi kapmış durumdalar. Çok yüksek ihtimal gerçekten kadına değer veren toplumlar gerçekten öne ve üste çıkan toplum olur her zaman. Ve bunu hocamız defalarca söylemiştir. Kadına verdiği değerle ölçülür toplumun bir değeri diye. Bunlar şimdi o taktiği aldıkları için yani direkt olarak kadından girdiler konuya ve gerçekten dışarıya da Avrupa'nın da en cazip görebileceği konu nedir? Kadın, işte Amerika'nın aynı şekilde. Bunu şu anda kullanmaya bakıyorlar. İşte bu yüzden hükümetimizin çok çok fazla bu konuya önem vermesi gerekiyor. PKK'nın bu kirli taktiğini de ortadan kaldıracak bir yönteme gitmesi gerekiyor. En fazla değer veren Avrupa'da bizim ülkemiz olması gerekiyor. Aslında Avrupa'nın da yetersiz kadına verdiği önem. Tamam, İzlanda falan bazı konularda kadın erkek eşitliği, işte o tip konularda ortaya çıkıyor. Halbuki kadına verilen değer daha üstündür. Kadın erkek eşitliği değil de kadının üste tutulabileceği bir sistemin getirilmesi gerekiyor. Türkiye'nin gerçekten buna çok ciddi şekilde ihtiyacı var.
Ve bunun içinde başta ortodoks katı bakış açısıyla kadının hürriyetine, özgürlüğüne, gülmesine karışan bir politika değil de özellikle bu aslında AK Parti'nin içerisinden de bazı kişilerden çünkü zaman zaman medyaya yansıyan sözler oluyor biliyorsun. Şaşırıyoruz hatta. Hatta bazı yerel bölgelerdeki yöneticilerden de geliyor bazı ifadeler. Biz bunlara tabii ki tamamen karşıyız. Kadının el üstünde tutan ve kadına değer veren bir politika AK Parti'nin muhakkak ana politikalarından bir tanesi olması
gerekir. Şunu da ekleyeyim bu senin söylediğinde. Bununla ilgili kullanılmış tek bir söz çok ciddi şekilde zarar verir. Çok ciddi bir etkisi vardır.
Hemen
çok
zaten hükümet aleyhine kullanılıyor dış basında
hemen
da.
Hemen kullanılır. Çok yani çok yaralanmış bir görüntü meydana getirir ve onun tamiratı çok zordur. Gerçekten bu konu bir de yani bir bağnaz zihniyetin Türkiye'ye hakim olmaması için böyle bir tehlike çünkü Türkiye içinde de var. Bunun bu açıdan da ön planda tutulması çok önemli.
Aslında tabii ki başbakanımızken Cumhurbaşkanlığına geçiş aşamasında Sayın Erdoğan'ın da gençlerden sonra kadınlara yaptığı bir hitap vardı. Şöyle dedi, bu hareket hanım kardeşlerimizle güç kazandı. Hanım kardeşlerimizin yüreklerini ortaya koymaları sayesinde bugünlere ulaştı dedi. Bu kutsal davayı bir anne şefkatiyle, bir hanım zerafetiyle adeta oya gibi, nakış gibi işleyen hanım kardeşlerimize AK Parti kadın kollarının tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum dedi. Çok güzeldi bu konuşma gerçekten. Kadını ön plana çıkaran, bu anlamda da bütün Türkiye'deki kadınları kucaklayan konuşmaları da biz yine hükümetin ileriki aşamalarında gerçekten bekliyoruz.
Evet.
Şimdi PKK deyince sen, ben de o konuya biraz daha değineyim. Çözüm süreci tabii yeni kabineden beklentilerimiz içerisinde. Çözüm sürecinin bundan sonraki aşamaları. Biliyorsun yeni paketlerle birlikte silah eline almamış ve herhangi bir eyleme karışmamış olan kişileri rehabilite aşaması var. Bunların ülkeye kabulü var biliyorsun. Hepsinin gelmesi ve siyasete girmelerine kabul üzerine bir politika var şu anda. Siyasete tabii ki herkes siyaset yapabilir bizim ülkemizde. Bu çok önemli bir şey. Ve siyasetle istediğini anlatabilir. Şiddetle, zorla, güçle, baskıyla değil, silah zoruyla değil, siyasi olarak çıkıp istedikleri gibi her türlü fikirlerini anlatabilirler. Bu bir ileri demokrasinin de gereğidir. Fakat şu anda ülkemizin geneline baktığımızda, hem ülkemizin dışında meydana gelen olaylara baktığımızda ki şu anda ciddi anlamda PKK'nın ağır silahlandırılması var ve bunu açık açık, ki her zaman yapılıyordu aslında, yani bu üstü kapalı olarak devam eden bir şeyken, bütün Avrupa'nın, Amerika'nın açık bir desteği var PKK yönelik şu anda silahlandırma anlamında ve ağır silah anlamında. Ve bölgede özellikle Kuzey Suriye, Kuzey Irak birleşerek bir Kürdistan kurma planları var. Aslında biz ülkemizi karıştırmadan yapılan şeyleri tabii ki o anlamda bir karışmamız veya müdahalemiz olamaz. Fakat bunu ülkemizi de içine alacak şekilde bir gelişmeye sokmaya kalkarlarsa, ki biz bunu sürekli söylüyoruz, buna her zaman dur diyecek bir ülke, bir millet bu vatanda, bu topraklarda yaşıyor zaten. Bunun bilincinde olmaları gerekiyor. Hiç kimse böyle bir şey zaten asla izin vermez ama siyaset herkes yapsın, ama bunu derken tabii ki Güneydoğu'da da bütün partilerimizin siyaset yapabileceği bir ortamın oluşması gerekiyor. Şu anda ne MHP, ne CHP, ne başka partiler gidip de orada herhangi bir miting yapamıyorlar Güneydoğu'da. Aynı şekilde aslında AK Parti yapıyor gibi gözükse de Van Belediye Başkan adayının bakkala saklanması, yine AK Parti milletvekili hanımefendinin arabasının taşlanması, kendisinin orada taşlanması ciddi ölüm tehlikesidir, taşlanma demek. Bir taşın insana gelmesi demek, onun hayatını kaybetmesine sebebiyet vermesi demektir. Bu tip tehlikelerden dolayı zaten bölgede siyaset yapamayacak hale gelmiş durumda siyasi partilerimiz. Bölge partileri de, bölgedeki halkı savunduğunu söyleyen partiler de Türkiye'nin her yerinde siyaset yapsın. Ama Türkiye'nin bütün siyasi partileri de o bölgede siyaset yapabilsin. İşte bu anlamda o zaman ülkenin dışından gelenler de istiyorlarsa işte bu rehabilite çalışmaları neticesinde siyasete katılabilirler. Ama burada en önemlisi işte o siyasi partilerin ideolojilerine verilebilecek cevabın da hazırlanmasıdır. Yoksa tek taraflı çıkıp onlar siyaset yapmaya başlayacaklarsa kendi ideolojilerini özellikle bölge halkına, ki şu anda zaten yaptıkları budur, yaymaya devam edeceklerse, ama bunun karşısında ona verilebilecek bir siyasi, tabii ki ilmi bazda cevap olmayacaksa, bu da tabii ki Türkiye'nin lehine olabilecek bir şey değildir. O yüzden her zaman bizim söylediğimiz gibi asıl işte o komünist, leninist, marksist PKK ideolojisinin siyasi olarak da olsa telkinine verilebilecek olan cevabın muhakkak siyasi partiler tarafından da hazır olması gerekir. İlmi çalışma yapabilecek STK'lar tarafından da bölgede özellikle sivil toplum kuruluşlarının da bunu yapması gerekir. Ve hükümetin de buna zemin hazırlaması gerekir. Bu çok önemlidir gerçekten.
Bunun dışında bir çözüm olmaz. Hani çözüm süreci yok. Ya. Bunun evet. dışında bir çözüm olmaz. Bu evet. hiç kimseyi aldatmasın. Yani
süreç eğitimdir.
Evet.
Oradaki süreç hocamız da hepten ne demek süreç diye. Yani süreç süreç deniyor ama yani nereye gidiyoruz bir yere mi? İşte o süreç eğitim anlamında olmalıdır. Eğitimle iki tarafın ancak birleşebildiği evet. böyle bir süreç gerekir.
Gerçekten
o anlamda.
Evet. Burada bu konu bittiyse eğer evet. şunu eklemek istiyorum. Hükümetin aslında bununla bağlantılı olarak ve diğer konularla da bağlantılı olarak bir gerçek doğru İslam eğitimini verecek bir yöntem geliştirmesi çok önemli. Ama bu demek değil ki işte bildiğimiz klasik İslam eğitimi. Bundan bahsetmiyoruz. Yani şu anda IŞİD de kendince bir İslam eğitimi veriyor. Diğer yerlerde yani bu değil burada kastedilen. Burada doğru İslam eğitimi. Doğru İslam'ın ne olduğu, yani Kur'an'daki İslam'ın ne olduğu, Kur'an'daki İslam'ın hiçbir zaman kadını ikinci plana atmayacağı, hiçbir zaman sanatçı olduğu mesela Müslüman'ın, Allah'ın sanatından zevk aldığı, evet. Barışçıl olduğu, mutlaka barışı savunması gerektiği, Müslümanların kardeşliğini savunması gerektiği ve bunun için barışı inşa etmek için neler yapması gerektiği, her zaman olumlu olması Müslüman'ın, her zaman güzel, bakımlı olması çünkü Allah güzeli sever.
Evet.
Bu tip yani doğru İslam eğitimini çeşitli vesilelerle verebilecek bir eğitim çalışmasına da aslında hükümetin girmesi çok güzel olur.
Aslında bu anlamda bu devir teslim törenlerinde özellikle hem Cumhurbaşkanlığı hem Başbakanlık sıralarında kardeşim vurgusu insanların çok dikkatini evet. çekti. Bütün medya doğru. organlarında sürekli o konunun üzerinde durdular. Çünkü bir siyasetçinin başka bir siyasetçi işte değerli devlet adamı vurgusunun yanında kardeşim diye hitap etmesi evet. işte o İslam ahlakının bir gereğidir. Ne bir makam mevki hırsı olmadığını gösterir. Hepsinin birbirine kardeşlik bağıyla bağlı doğru. olduğunu gösterir. Hem iki cumhurbaşkanının da birbirine hem dediğin gibi başbakana karşı da evet. böyle bir üslup kullanması çok güzel gerçekten.
Çünkü genel olarak şu an dünyada bir real politik bütün ülkelerin kendi siyasetleri yani bu ama evet. kirli bir siyaset yani hep çıkar üzerine dayalı bir siyaset. Bunun olmadığını aslında gerçekten bu hükümetimiz çok güzel gösterebilir. Gösteriyordu aslında. Çünkü bir siyaset anlayışı var, dava ruhu üzerine kurulu. Bu çok güzel bir şey gerçekten. Fakat bunu gösterirken yine bir İslam eğitimi işte size şu eğitimi vereceğim manasında değil ama halle, sözle ve gerçekten bunun uygulamalarıyla mesela sanatçıların toplanıp değil mi? Yani bütün Türkiye'de çok genel olarak sanata ve sanatçıya önem verilmesinin gösterilmesiyle, biraz önce kadını konuştuk bu konularla, bağnazlığa hiçbir şekilde izin verilmeyeceğiyle, yani hurafelere dayalı bir din anlayışının bu Türkiye'de geçerli olmayacağına, özgürlüklere vurgu yapılmasına, demokrasinin
gençlerin
Kur'an'da olduğuna,
ön plana çıkarılması,
gençlerin
çok
ön plana çıkarılması
bu,
mesela evet. çok önemli gerçekten dediğin gibi. Bağnaz zihniyeti yaygınlaştırmaya çalışan kişilerin devre dışı bırakılmasıyla, yani o kişilere artık daha fazla bu anlamda söz hakkı verilmemesi, özür dilemeleri haricinde.
Mesela yani onlara da bir baskı uygulanması anlamında biz bunu tabii ki söylemiyoruz. Ama
evet.
Bu kişilerin kendi söylemleriyle milletimize baskı kurmaya çalışması olmamalı.
Bu çok ilginçtir, çok anormaldir yani. Tabii Türkiye ki. İçin hiç olmaması gereken bir şeydir. Birisi çıkıp hamile bayanlar hakkında laf söyleyemez Türkiye'de yani. Böyle bir şeyi böyle alnını açarak yapamaz yani.
Tabii. Kadının ne giyeceği, ne yiyip, ne içeceği,
gülecek mi, gülmeyecek
nerede
mi,
gülecek,
telefonda ne kadar konuşacak. Tabii. Yani bunları yapan bir zihniyet Türkiye'de olursa evet. Türkiye gerçekten çok ciddi şekilde yaralanır. Dolayısıyla bunu icraatlarla çok rahat hükümetimiz gösterebilir. Özgürlükler bu konuda çok önemlidir gerçekten. Bu yani tabii ki hani belli şeylerde tabii ki siyasetin gerektirdiği şeyler vardır, kurallar. Fakat onun dışında özgürlükleri ve demokrasiye vurgu her zaman çok gerekli olacak. Yani bu hükümet için gerçekten olması gerekenlerin başında geliyor.
İstersen bir de yargı konusuna yargı değinelim. Konu, çünkü evet. gerçekten ülkemizde yargı çok eskiden beri hep bir sorun olarak meydana gelir. Çünkü işte 80 Anayasası'ndan sonra oluşmuş olan bir yargı sistemi de vardı. Tabii ki kuvvetler ayrılığı çok önemlidir aslında. Demokrasinin bir garantisidir. Fakat o kuvvetler ayrılığı içerisinde bazı kuvvetlerde kendi kendine yapılanmalar oluşması ki aslında sürekli şu anda hem hükümetin de bu 9 tane madde dile getirmişti Sayın Davutoğlu ve ana maddelerden bir tanesidir. Sayın Erdoğan'ın da sürekli üstüne durduğu maddelerden bir tanesi. Ülke içindeki yani yönetimler içerisindeki paralel yapılanmalarla mücadele etmeleri her kim tarafına oluyor olursa olsun paralel yapılar tabii ki bir risktir, bir tehlikedir bir devlet için. O yüzden Demokrasinin de gereğidir böyle bir yapının oluşmaması. İddia edilen Ergenekon örgütünden itibaren başlayan ve hep böyle tabanda bir tehdit olarak ülkemiz insanların hep tehdit edildiği bir sistem vardı ülkemizde. Bu çok açık olarak yaşandı. 28 Şubat dönemi de bunun bir devamı oldu ve ondan sonra da insanlarımıza yapılmış olan işkenceler, tutuklamalar, insanların faili meçhullere maruz kalmaları hep bunların aslında neticesiydi. Şimdi yeni Türkiye vurgusunda bulunurken Sayın Erdoğan çok önemli bir şey söylüyor zaten. Yeni Türkiye'de artık insana değer verilmeyen bir sistemin kalkacağını
önemli,
ve insanın değeri üzerinden bu sistemin meydana getirileceğini söyledi ki bu gerçekten dediğin gibi çok önemli ve onun konuşmasını okumak istiyorum aslında Başbakan'ın. Çünkü hocamızın da hep üzerinde durduğu ve vurgu yaptığı bir konuyu aslında okudu. Dedi ki eski Türkiye toplumun potansiyel bir tehlike, tehdit düşman olduğu algısına dayanıyordu. Ki bunu hocamız çok güzel açıklamıştı. En iyi vatandaş parmaklık arkasındaki vatandaştır zihniyeti vardı eski Türkiye'de. Ne kadar baskı altına alınırsa, ne kadar hapsedilirse, ne kadar kısıtlanırsa o kadar rahat devlet yönetilir gibi düşünülüyordu. Bu sistemin kaldırılmasından bahsediyor Sayın Erdoğan. Türkiye'de topluma rağmenciliğin sonu gelmiştir. Halka rağmen bir sistem vardı hep. Bunun sonu gelmiştir diyor. Millete rağmenciliğin sonu gelmiştir. Yeni Türkiye'de makbul ve makbul olmayan vatandaş ayrımı yoktur. Bütün vatandaşlar eşittir. Çok önemli, çok kıymetli, çok değerli bir konuşma. Ve hocamızın da gece gündüz zaten ekranlarda yaptığı ve vurguladığı bir konuşma. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuya dikkat çekmesi önemli oldu. İşte yeni Türkiye budur. Yani soranlar eski Türkiye ne demekti, yeni Türkiye'de ne olacak diye soranlar yeni Türkiye budur. Yani halka rağmen, millete rağmen bir yönetim olmaz. Millet ne istiyorsa, halk ne istiyorsa herkes eşit olmak kaydıyla. O çok önemli. Yani halkın sadece belli bir kesimi değil, tamamı ne istiyorsa bu şekilde bir yönetim olması ve bu anlamda bir yeni Türkiye kuruluyor olması çok önemli. Ve bunun içerisinde de yine Atatürk'e dikkat çekmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten önemli bir gelişim oldu. Hocamız daha çok Atatürk'ten bahsedilmesini, Atatürk'ün dindar yönünün Sayın daha Davutoğlu çok vurgulanmasını da söylemişti. Dediğin gibi Sayın Davutoğlu da aynısı, aynı yönde.
Selam olsun diye başlamıştı.
Maşallah. İşte burada gerçekten hem Atatürk'ün dindarlığının gerçek dindarlık anlamında yani dindar insanların dini nasıl yaşadığının en güzel göstergelerinden bir tanesi olması anlamında önemli bir vurguydu gerçekten. O açıdan da teşekkür ediyoruz kendisine. Ama işte yeni Türkiye'de bu yüzden de yargı konusunda ciddi gelişmeler olması gerekiyor. Bu 5 pakette yargı ile ilgili de çok önemli reformlar vardı gerçekten. Fakat bizim yeni kabineden bazı beklentilerimiz var. Bunları hızlıca saymak istiyorum. Sen de uygun görürsen.
Tabii.
Orada söyleyeyim söylesen. Tamam. Şimdi bir kere ülkemizde yargı sisteminde asılsız ihbar diye bir tehlike var. Bu asılsız ihbar ne demektir? Herhangi bir insan yurt dışından kendini göstererek bir IP adresiyle veya herhangi bir server'a kendini kaydederek veya herhangi bir telefon numarasından belirsiz bir ankesörlü telefondan gidip Emniyet Müdürlüğü'ne bir ihbarda bulunabiliyor. Ve bu kendince husumeti olduğu bir kişiye herhangi bir şekilde asılsız ihbarda bulunabiliyor. Fakat bizim şu anki günümüzdeki yargı sisteminde bu asılsız ihbarlar hemen değerlendirmeye alınabilip ilgili kişi yani hakkında şikayet edilen kişi hemen ifade vermeye çağrılıyor. Bu tabii ki kesinlikle kaldırılması gereken bir uygulama. Asılsız ihbarlar yapıldığında şikayet edilen kişinin savcılığa, karakola ifadeye çağrılmasının engelleyecek bir sistem istiyoruz. Ve savcılığın ortaya konulan delillerin güvenilirliğini iyi değerlendirmesi, bunun sonucunda eğer bir delil varsa bu şekilde bir işlem yapılmasını istiyoruz. Bu sistem içinde gerekli düzenlemelerin yapılması tabii ki çok elzem oluyor. Savcılığın bu değerlendirme yapıp delil buluyorsa onun üzerine, yoksa halkın herhangi bir şekilde herhangi bir asılsız ihbarla sürekli rahatsız edilmesi çok ciddi bir tehlikedir bu anlamda. İkinci olarak tabii ki işkence davalarındaki zaman aşımı konusunda bir yargı paketine reform vardı. Zaman aşımı kalkacak denmişti. Fakat bu sadece geriye yönelik olarak mesela 28 Şubat veya 12 Eylül'de işkence görmüş kişilerin zaman aşımı uğradıkları için dava açamaması gibi bir şey değil. Yani sadece bu konuda bir zaman aşımı konusu değil. Bu kaldırıldı biliyorsun. Geçmişe yönelik bile olsa dava açabiliyorlar. Böyle bir zaman aşımı olmuyor. Fakat herhangi bir işkence mahkemesi başladığında mahkemenin davasının zaman aşımına uğramaması konusunda da muhakkak bir reform gerekiyor. Çünkü biliyorsun işkence mahkemeleri çok uzun süren mahkemeler oluyor. Adli tıp aşamaları çok uzun sürüyor. Bir de işkence yapılan insanların sayısı çok yüksek oluyor. Ve bu insanların her birinin rapor alması, yeniden gözlemden geçirilmesi, bunlarla ilgili bütün ifadeler 5 yıllık bir süreyi hiçbir şekilde yeterli olmuyor. O yüzden işkence davalarında muhakkak ve muhakkak geriye yönelik zaman aşımı kaldırıldığı gibi dava açıldıktan sonra da herhangi bir zaman aşımı olmaması konusunda bir yeniden yenileme bekliyoruz, bir girişim bekliyoruz.
İşkence yapanın yanına kalmaması çok önemli.
Çok önemli tabii. Dediğin gibi. Ve bilirkişi raporları mesela çok uzun süren aşamalar bunlar. Biz de tabii ki böyle bir şeyi biliyoruz. Yani yakinen gördüğümüz bir davada olduğu için bu davanın da nasıl uzun sürdüğünü de gerçekten şahit olduk. Yine işkence davalarında özellikle üzerinden uzun süre geçmiş olan 12 Eylül 28 Şubat süreçlerindeki davalar gibi işkence izinin fiziksel olarak durması tabii ki mümkün değil. Bu kadar yıl geçmişken insanların üzerinde. Aynı şekilde psikolojik işkencenin de muhakkak göz önünde bulundurulması gerekiyor. Zaten o dönemlerde asıl insanları yapılan fiziksel işkence herkes dayanabilir. Bir saat, iki saat ölmediği sürece, sakat veya yaralanma meydana gelmediği sürece insanlar gerçekten orada belli bir şey gösterebiliyorlar ve bir süre sonra geçebiliyor. Ama bu insanların üzerinde meydana gelen psikolojik tahribat çok önemlidir ve bunun da muhakkak işkence davalarında göz önüne alınması gerekir. Yine AİHM Türkiye aleyhine verdiği kararlarda ki biliyoruz şu anda yeni hükümetten sonra AİHM'in kararlarında bir düşme oldu gerçekten. Türkiye eskiden bir numaraydı biliyorsun AİHM cezalarında. Evet. Bir bireyin işkence gördüm iddiasının muhakkak devlet tarafından araştırılması gerekiyor. Yani yok kabul edilemez böyle bir şey. O yüzden de çok ceza gerektiren bir şey oluyor bu ve AİHM de buna ceza veriyor gerçekten. İşkence davalarında önemli görüyor. Ama savcılıkta mesela eğer bir şahıs diyorsa ben polisteki ifademi kendim rızam olmadan imzaladım diyorsa bir şahıs, o zaman savcılıkta da bunun muhakkak değerlendirilmeye alınması ve o gözle değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü AİHM buna ciddi olarak önem veriyor ve eninde sonunda bu davalar hep biliyorsun işkence konusunda da AİHM'de çok fazla Türkiye'ye verilen cezalar oluyor. Ama daha ülkemiz aşamasında da bu değerlendirme yapılabilir. Yine AİHM işkence davasında Türkiye aleyhinde karar verdiği zaman bunun hakimlere de yansıması önemli aslında. Çünkü ülkemizde bir takım hakimler tarafından işkence davalarında zayıf müdahale bulunması veya görmezden gelinmesinin engellenmesi için AİHM'in bu ciddi yaptırımlarının sonrasında hakimlere yansıması, hakimlerin bu davalar sırasında daha ciddi olayı ele almasına da vesile olabilecek bir konu. O yüzden bunu da istiyoruz. Evet. Ülkemizin önemli şeylerinden bir tanesi de gizli tanıklar konusu biliyorsun. Gizli tanıkların olduğu davalarda gizli tanıkların güvenilirliğinin tam tespit edilmesi çok önemli. Çünkü herhangi bir kişi çıkıp adını vermeden yine husumeti olan bir kişi hakkında İstediği gibi ifade verebiliyor ve gizli tanık davalarında dosyalar da gizli olduğu için suçlanan kişinin dosyadan bir bilgi alması da ve dolayısıyla kendini savunması da en önemli hakkı olan kendini savunma hakkı da olmuyor. Bunun da muhakkak düzenlemesinin yapılması gerekiyor ve bu beyanlara göre dava açılmaması, şüpheli ve avukatın yokluğunda ifade veren gizli tanığın ifadelerinin muhakkak hakkında şikayet olunan kişinin yeteri kadar bilgi edinebileceği hale getirilmesi, gizli dosya konusunda rahat belge alınabilmesinin muhakkak sağlanması gerekiyor. Yine önemli bir konudur. Birkaç maddeyle özetlemek istiyorum son kalanları da. Hakimlere dava açılabilmesi konusu. Yine demin de az önce RTÜK'teki yetkililerle ilgili söylediğimiz konu asıl yargıda hakimlerle ilgili de vardır. Herhangi bir hakim de mesela günümüzde şahit olduğumuz davalı insan hakkında, yani şikayet edilen insan hakkında hakim tazminat davası açıyor ama onun davasını görmeye devam ediyor. Şimdi bu çok önemli bir çelişkidir. Yani hem hakimle orada sanık hakkında bir husumet oluşmuş oluyor ama o hakim o sanığın davasını görmeye devam ediyor. Mesela bu çok tehlikeli bir durumdur. Yine aynı şekilde sanık da hakimler hakkında eğer bir usulsüzlük yapıyorsa, şüpheleniyorsa, herhangi bir şekilde bundan tedirgin oluyorsa dava açabilmelidir. Fakat bildiğin gibi hakimler hakkında dava açılamadığı gibi dava açan sanık hakkında da sonradan maddi çok ciddi yükümlülükler de meydana geliyor. Hatta bir yandan da dava açılıyor hakkında. Bunun da muhakkak ülkemizde muhakkak yerine getirmesi gereken bir reformla acil olarak düzenlenmesi gerekiyor. Zorla getirilme konusunun koşullarının düzenlenmesi, herhangi bir kişinin zorla getirmesi, gece yarısı evine baskın yapılıp değil de davet edilip eğer gelmiyorsa, kaçak konumundaysa olabilecek bir şeyken, burada herhangi bir vatandaşın evinde oturan ve çağrıldığında rahatlıkla gelebilecek olan bir şahıs hakkında gece yarıları baskınlarla zorla getirilme konularında düzenlenmesi gerekiyor. Ve HSYK kararlarının yargı denetimine açılması gerekiyor. Kesin kurallar olarak kabul edilmesinden ziyade onları da denetleyen bir kurum muhakkak olmalı. İşkencede de 2004 öncesinde de zaman aşımı olması gerekiyor. Bu da çok önemlidir. Ve Yargıtay'da da hakim ve savcı reddi yapılması. Biliyorsun normal mahkemelerde savcı ve hakim reddi yapılabiliyor. Fakat Yargıtay'da da böyle bir şey yok. Tek merci olarak Yargıtay görülüyor. Burada da yine hakimlerin ve savcıların gerekli olduğunda, oradaki şüphelilerin, yargılanan kişilerin tedirgin olduklarında bu reddi yapabilecekleri gibi bir açılım yapılması gerekiyor. Ve son olarak da Yargıtay üyelerine de dava açılabilmesi, aynı şekilde hakimlere dava açılabildiği gibi bu konunun da şikayet edilebilmeleri, yani edilemeyiz olmaları çok yanlış bir zihniyet. Gerçekten bu önemli. Ve son olarak da talebimiz, uzun süre devam eden davalarda sık hakim değişikliği. Çünkü bu sık hakim değişikliği bir husumetin oluşması, uzun yıllar içerisinde iki taraf arasında oluşabilecek olumsuzlukları kaldıracak bir şeydir. Bunu da yeniden yargı reformunun da düzenlenmesini
yani
talep ediyoruz.
Yani insanın hakkını arayabileceği her türlü imkanın sunulması gerekiyor. Ben çok son olarak bir cümle olarak da, bizim dış politikamızda Sayın Davutoğlu zaten çok değerli ve başarılı bir Dışişleri Bakanıydı. Dış politikamızda mutlaka ara bulucu rolümüzü unutmamamızı ben buradan da hatırlatmak istiyorum. Bizim kabineden çok isteğimiz var ama başlıcaları bunlar sanırım.
Evet, o zaman bir programımızın daha sonuna geldik. Kabinemize tekrar başarılar diliyoruz. İnşallah hayırlara vesile olsun. Bir programın daha sonuna geldik. Umarım ilgiyle izlemişsinizdir. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.